Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 20.
10. dizin, sayfa 191. 4. bölüm, yolculuk. 10. kısım. Son derece uzun ve yorucu bir uçuştu. Havada yakın ikmali yapılmasını sağlayan o çok pahalı donanımlar yoktu. Bu Hercules mahkumunu Küba'dan aldırması gereken, ancak uygun uçağı olmadığı için bunu yapamayan Afgan hükümetine yardım olsun diye görevlendirilmiş bir hapishane uçağıydı o kadar. C-130 Azor Adaları ve Almanya Ramstein'deki Amerikan hava üslerine uğradıktan sonra akşamüstü saatlerinde uçsuz, bucaksız ve ıssız Şomali düzlüğünün güney kıyısında bulunan dev Bagram hava üssüne doğru inişe geçti. Uçağın mürettebatı iki defa değişmişti ama mahkumun muhafızları hala uçaktaydı. Lombarların dışındaki dört pervane takımı onları gittikçe daha doğuya doğru uçururken adamlar zamanlarını kağıt oynayarak ya da kitap okuyarak geçirmişlerdi. Mahkumun kelepçeleri çözülmemişti. O da elinden geldiğince uyumaya çalışmıştı. Hercules, Bagram Hava Üssü'nün Amerikalılara ait bölgesinin büyük bölümüne hakim olan dev hangarların önündeki piste indiğinde karşılama komitesi onları bekliyordu. Muhafız takımının kumandanı Birleşik Devletler Adli Subayı Albay, Afganların herhangi bir riske girmeye niyetleri olmadığını hoşnutlukla gördü. Mahkumun sevk edileceği hapishane aracının yanında Albay Yusuf'un yönetiminde Afgan özel kuvvete bağlı 20 asker beklemekteydi. Albay mahkumu devretmeden önce yapılması gereken resmi işlemleri tamamlamak üzere rampadan aşağıya indi. Bu iş uzun sürmedi. Sonra uçaktaki adamlarına başıyla işaret verdi. Afgan'ın uçağın iç duvarına bağlanmış zincirleri çözüldü. Sonra onu ayaklarını sürüyerek dışarıya buz gibi Afgan kışına çıkardılar. Askerler onu ortalarına aldılar, onu mahkum nakliye aracına doğru sürüklediler ve kabaca içeriye ittiler. Kapı ardından gürültüyle çarpılarak kapatıldı. Amerikalı albay içinden bu adamla asla yer değiştirmek istemediğini geçirdi. Albaya asker selamı çaktı ve Afgan subayı da bu selamını karşılıksız bırakmadı. ''Ona dikkat edin'' dedi Amerikalı, ''oldukça zorlu bir herif.'' ''Merak etmeyin albay'' diye karşılık verdi Afgan subay. ''Hayatının geri kalanını Pul-i-Çarki cezaevinde geçirecek.'' Az sonra mahkum nakliye aracı oradan uzaklaştı ve Afgan askerler kamyonlarıyla onu izlediler. Kabil yoluna sapmışlardı. Ancak hava karardıktan sonra araç ile kamyon daha sonra resmen dile getirileceği gibi bir şanssızlık eseri birbirinden ayrılacak ve araç yoluna yalnız başına devam edecekti. Pul-i-Çarki Kabil'in doğusunda, Kabil düzlüğünün doğu sınırındaki kayalıklar arasındaki vadinin hemen yakınında iç karartıcı, ürkütücü bir binaydı. Sovyet istilası sırasında burada KAD yani gizli polis hüküm sürmekteydi ve işkence görenlerin çığlıkları koridorları inletirdi. İç savaş sırasında on binlerce mahkum bu duvarlar arasında canlarını yitirdi. Demokratik yollarla göreve getirilen yönetimiyle yeni Afganistan Cumhuriyeti kurulduğundan beri buradaki koşullar oldukça düzeldi. Ancak mazgal, koridor ve zindanlarında hayaletlerin çığlıkları hala yankılanmaktadır sanki. Neyse ki mahkum nakliye aracı oraya hiç varmadı. Aracın kendisine eşlik eden askerlerle dolu kamyonu ektiği yerden yaklaşık 16 kilometre sonra bir kamyonet yan yoldan çıkarak aracı izlemeye koyuldu. Kamyonetin farlarını yakıp söndürmesi üzerine araç daha önce tetkik edilmiş düzlükte yol kenarında birkaç cılız ağacın önünde durdu ve mahkum orada kaçmayı başardı. Aracın Bagram'daki son güvenlik kontrolünden geçmesinden sonra mahkumun zincirleri çözülmüştü. Mahkum hemen kendisine uzatılan sıcak tutan gri yünden şalvarını ve kazağı giymiş, ayaklarına çizmeleri geçirmiş ve son olarak da başına Taliban'ın o çok korkulan siyah türbanını bağlamıştı. Albay Yusuf aracın sürücü kabininden inerek kamyonete geçmişti. Artık komuta ondaydı. Kamyonetin yük taşıma bölmesinde dört ceset yatıyordu. Hepsi de kentteki morgdan alınmıştı. İkisi sakallıydı ve üzerlerine Taliban giysileri giydirilmişti. Gerçekte bu cesetler sağlam olmayan bir yapı iskelesinden düşerek ölen iki inşaat işçisine aitti. Diğer ikisi ise araba kazasında can vermişlerdi. Afganistan'da yollar öylesine delik deşiktir ki yalnızca orta şeritten fazlaca sarsılmadan ilerlemek mümkündür. Sırf karşıdan başka bir araba geliyor diye kenara çekilmek kadınca zayıflık kabul edildiğinden kazalardaki ölüm oranı son derece yüksektir. Sinek kaydı tıraş edilmiş iki cesedin üzerinde cezaevi gardiyanlarının giydiği üniformalardan vardı. Ölü gardiyanların eline birer tabanca tutuşturuldu. Cesetlerin üzerine birkaç el ateş edildi. Pusuda yatan iki Taliban yol kenarına çıkarıldı ve gardiyanların bunların üzerine ateş etmeleri sağlandı. Aracın baltayla parçalanmış olan kapısı tek menteşe üzerinde ardına dek açık duruyordu. Araç ertesi gün işte bu halde bulunacaktı. Sahne dekorasyonu tamamlandıktan sonra Albay Yusuf kamyonete binerek şoförün yanına oturdu. Eski mahkum ise araçta kendisine eşlik etmiş olan özel kuvvete bağlı iki adamla birlikte kamyonetin arka bölmesine tırmandı. Adamlar kendilerini soğuğa karşı korumak için türbanlarının aşağıya sarkan uçlarıyla yüzlerini örttüler. Kamyonet Kabil'in dışından geçtikten sonra kırsal araziden güneye, Gazni ve Kandahar'a uzanan Otayyal'a çıktı. Burada her gece olduğu gibi tüm Asya'da Jingli Trucks yani şıngırtılı kamyonlar diye bilinen uzun bir araç konvoyu beklemekteydi. Bu kamyonlar sanki 100 yıl öncesinden kalmışa benzer. Homurdanarak ve hırıldayarak, arkalarında kapkara duman bulutları bırakarak Orta ve Doğu Asya yollarında ilerlerler. Sık sık arızalanır, yolda kalır ve şoförleri gerekli yedek parçaları bulup alabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalırdı. Bütün bunlara karşın yine de görünüşe göre en dik dağ geçitlerinden geçebilmekte, engebeli çıplak dağ yamaçlarını aşabilmektedirler. Kimi zaman yol kenarındaki bir uçurumun dibinde yanıp kül olmuş kamyon iskeletlerine de rastlanmaktadır. Ama bu kamyonlar bütün bir kıtanın ticaret damarlarının içinde dolaşan kan gibidirler. En ufak, en ücra köşelere ve buralarda yaşayan insanlara türlü türlü mallar taşırlar. Üzerlerindeki süslemeler yüzünden İngilizler bu kamyonlara uzun yıllar önce Jingli Trucks adını vermişlerdi. Kamyonun her boş alanına dini ve tarihi çizimler yapılmıştır. Hristiyanlık, Müslümanlık, Hinduizm, Sihizm ve Budizm'e ait sahneler göz alıcı biçimde birbirine karıştırılmış halde resmedilmişlerdi. Bunun yanı sıra kamyonlar çelenklerle, gelin telleriyle ve hatta küçük çanlarla süslenmişlerdi. Bu çanların tınısı kamyonlara Jingli Trucks adının verilmesinin başlıca nedenidir. Kabil'in güneyindeki otoyolda oluşmuş konvoyda bu kamyonlardan yüzlercesi duruyordu. Şoförler kabinde uyuklayarak sabah olmasını bekliyorlardı. Kamyonet konvoyun yanında durdu. Mike Martin aşağıya atlayarak ön tarafa geçti. Direksiyondaki adamın yüzü kareli bir örtüyle örtülüydü. Şoförün yanında oturmakta olan Albay Yusuf onu sessizce başıyla selamladı. Yolun sonu yolculuğun başıydı. Martin gitmek üzere arkasını döndüğünde şoförün sesini duydu. İyi şanslar şef. Yine bu hitap. Yalnızca SAS askerleri subaylarına şef diye hitap ederlerdi. Bagram'daki adli subay Amerikalı albay mahkumun kim olduğunu bilmiyordu. Ama bunun da ötesinde Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin göreve gelmesinden sonra Afgan özel kuvvetlerinin onun isteği üzerine İngiliz SAS tarafından oluşturulup eğitildiği hakkında da en ufak bir fikri yoktu. Martin kamyon konvoyu boyunca ilerlemeye başladı. Arkasında Kabil'e geri dönmekte olan kamyonetin stop lambaları gözden kayboldu. Direksiyondaki SAS çavuşu cep telefonuyla Kabil'deki bir numarayı aradı. Telefonu amiri açtı, çavuş iki sözcük söyleyerek bağlantıyı kesti. CIS'in Afganistan şefi de dışarıdan dinlenmesi olanaksız bir hatta telefon görüşmesi yapıyordu. Kabil'de saat sabahın 4'ü, İskoçya'da ise saat 23'tü. Ekranlardan birinde tek satırlık bir mesaj belirdi. Phillips ile McDonald şimdi gördüklerini görebilmek umuduyla odada hazır bekliyorlardı zaten. Kazaya yürüyor. Mike Martin buz tabakasıyla örtülü delik deşik otoyolda son bir defa dönerek arkasına baktı. Kamyonetin kırmızı stop lambaları çoktan gözden kaybolmuştu. Yoluna devam etti. Attığı 100 adımla beraber o artık gerçekten Afgandı. Ne aradığını biliyordu ve bunu ancak çok sayıda kamyonun yanından geçtikten sonra buldu. Pakistan'ın Karachi kentinin plaka numarası. Böyle bir kamyonun şoförünün Paştun olması olanaksızdı. Bu nedenle de Martin'in Paşto lehçesini kusursuz konuşmadığını ayırt edemezdi. Şoför büyük bir olasılıkla Pakistan'ın Beluchistan eyaletine dönmekte olan bir Beluchi'ydi. Kamyon şoförlerinin uyanması için henüz çok erken bir saatti ve içerinden birisini uyandırmaya çalışmak pek de akıllıca olmayacaktı. Aniden uyandırılan bitkin adamlar pek keyifli olmazlardı ve Martin için şoförün keyfinin yerinde olması önemliydi. Böylece 2 saat soğuktan titreyerek 2 büklüm kamyonun altında bekledi. Saat 6'ya doğru ilk yaşam belirtileri baş göstermeye başladı ve doğuda gökyüzü pembeleşti. Yol kenarında birisi bir ateş yakarak üzerine bir çaydanlık koydu. Orta Asya'da gerçekleştirilmesi için bir ateş, bir çaydanlık ve bir grup erkeğin yeterli olduğu çay seremonisi yani çay kana merkezi bir önem taşımaktadır. Martin ayağa kalkarak ateşin başına gitti ve ellerini ısıtmaya koyuldu. Çay demleyen adam Paştun idi ve görünüşe göre pek de konuşkan değildi. Böyle olması Martin'in işine geliyordu elbette. Martin başındaki türbanı çıkarıp omuzunda asılı olan çantaya tıkmıştı. Karşısındakilerin Taliban sempatizanı olup olmadığını anlamadan Taliban kimliğini belli etmek pek akıllıca olmayacaktı. Bir avuç Afgan ile bir fincan çayın parasını ödeyip minnetle çayını yudumlamaya başladı. Birkaç dakika sonra Beluchi uykulu uykulu şoför kabininden inip bir fincan çay içmek üzere yanlarına geldi. Gün ağarmıştı, kamyonlardan bazıları canlanarak kara dumanlar saçmaya başlamışlardı. Beluchi kamyonuna geri döndü, Martin adamın peşinden gitti. ''Selam birader.'' Beluchi hafif kuşkulu bir edayla ona karşılık verdi. ''Acaba sınıra doğru güneye, Spin Boldak'a mı gidiyorsun?'' Eğer adam gerçekten Pakistan'a dönüyorsa Kandahar'ın güneyindeki bu küçük sınır kasabasından geçmesi gerekecekti. O zamana dek başına büyük paralar konmuş olacağını Martin çok iyi biliyordu. Sınırdan diğer tarafa yaya olarak geçmesi gerekecekti. Allah izin verirse diye karşılık verdi Beluchi. Allah adına ailesine kavuşmak için yanıp tutuşan bu fakiri de yanına alır mısın? Beluchi bir an düşündü. Normalde uzun Kabil yolculuklarında ona kuzeni eşlik ederdi. Ancak bu kez hasta olduğu için Karachi'de kalmıştı. Bütün yolculuğu tek başına yapmıştı ve bu oldukça yorucuydu. ''Bu kamyonu kullanabilir misin?'' diye sordu. ''Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptım.'' Böylece fazlaca konuşmadan ön konsola sıkıştırılmış eski plastik radyodan oryantal pop müzik dinleyerek güneye doğru yol almaya başladılar. Hoparlörlerden çıkan tiz sesleri müzik mi yoksa arıza mı olduğundan Martin pek emin olamıyordu. Gün ilerledi, inleyen motorlarla Gazni'yi geçerek Kandahar'a doğru ilerlediler. Yolda çay içip bir şeyler yemek, keçi etiyle pilav ve benzin almak üzere mola verdiler. Martin'in yanındaki Afganların bir kısmıyla masraflara ortak olması Beluchi'nin ona karşı biraz daha dostça davranmasını sağladı. Martin ne Urdu dili ne de Beluchi lehçesi konuşabiliyordu ve Karachili adam da yalnızca birkaç kelime Paşto konuşuyordu. Ne var ki el hareketleri ve Kur'an Arapçası yardımıyla oldukça iyi anlaşmayı başardılar. Kandahar'ın kuzeyinde gecelemek üzere birkaç kez daha mola verdiler çünkü Beluchi karanlıkta yola devam etmek istemiyordu. Zabol eyaletindeydiler. Burası yabani insanların oturduğu yabani bir bölgeydi. Buradan gün ışığında yüzlerce kamyon arasında geçmek daha güvenliydi. Gece yollar haydutlarla dolu olurdu. Kandahar'ın kuzeyindeki kasabalara vardıklarında Martin çok yorgun olduğunu öne sürdü ve Beluchi'nin geceleri uyuduğu banka kıvrılarak yattı. Kandahar bir zamanlar Taliban'ın merkezi ve kalesiydi. Martin herhangi bir Taliban'ın yoldan geçen kamyonda oturan eski arkadaşını görüp tanımasını istemiyordu. Kandahar'ın güneyinde direksiyona kendisi geçti. Spin Boldak'a vardıklarında henüz öğleden sonraydı. Martin kentin kuzeyinde oturduğunu ileri sürdü. Beluchi'ye minnetle teşekkür etti ve sınır kontrolüne birkaç kilometre kala kamyondan indi. Beluchi Paşto dili bilmediği için yolculuk boyunca müzik kanalını açık tutmuş hiç haber dinlememişti. Sınırda kuyruk her zamankinden daha uzundu ve nihayet bariyere geldiğinde kendisine bir fotoğraf gösterildi. Kara sakallı bir talip doğruca ona bakıyordu. Çok çalışan, dürüst bir adamdı. Eve karısını ve çocuklarının yanına dönmek istiyordu. Hayat böyle bile yeterince zordu. Neden hiçbir şeyden haberi olmadığını tekrar tekrar söyleyerek günlerini, hatta belki de haftalarını bir Afgan hapishanesinde geçirsindi. Peygamber şahidim olsun, bu adamı hiç görmedim diye yemin etmesi üzerine geçmesine izin verildi. Quetta yolu üzerinde sarsıla sarsıla güneye doğru ilerlemeye devam ederken bir daha asla diye düşündü. Asya kıtasının en pislik kentinden geliyor olabilirdi ama hiç değilse kendi memleketinde insan karşısındakinin nasıl biri olduğunu anlayabiliyordu. Afganlar ona göre insanlar değildi. İnsan durup dururken neden pisliğe karışsındı? Kendi kendisine acaba Talip nasıl bir suç işledi diye sordu. Martin önceden uyarılmıştı. Cezaevi aracının kaçırılması, iki gardiyanın katledilmesi ve Guantanamo Bay'den geri dönen mahkumun kaçmasını örtbas etmek mümkün olmayacaktı. En başta da Amerikan Büyükelçiliği alarma geçecekti. Cinayet yeri otobüsün cezaevine varmaması üzerine Bagram'dan gönderilen bir devriye ekibi tarafından bulunmuştu. Aracın yolda kendisine eşlik eden asker kamyonundan kopmuş olması kifayetsizlik olarak açıklanmıştı. Ancak mahkumun kurtarılmasının geriye kalan Talibanlarca kurulan bir çetenin işi olduğu açıktı. Şimdi işte onların peşine düşülmüştü. Ne yazık ki Amerikan Büyükelçiliği'nin Karzai yönetimine bir fotoğraf sunmasını engellemek olanaksızdı. CIA ile SIS'in Pakistan şefi bu işlemin önüne geçmeye çalıştılarsa da ellerinden pek bir şey gelmedi. Bütün sınır nöbetçilerinin eline faksla bu fotoğraf geçtiğinde Martin hala Spin Boldak'ın kuzeyindeydi. Bu konuda hiçbir fikri olmadığı halde sınırı geçerken hiçbir tehlikeye atılmamak konusunda kararlıydı. Spin Boldak üzerindeki dağlarda gizlenerek gece olmasını bekledi. Gizlendiği yerin oldukça yüksekte olması, buradan tüm araziyi kontrol etmesini ve gece yürüyüşü için hangi yolu seçmenin daha iyi olacağını düşünmesini kolaylaştırıyordu. Kasaba bulunduğu yerin 8 kilometre ilerisinde ve 1 kilometre aşağısında bulunuyordu. Kıvrıla kıvrıla oraya giden yolu ve bu yolda ilerleyen kamyonları görebiliyordu. Bir zamanlar İngiliz ordusunun kalesi olan eski şatoyu da görebiliyordu. İngiliz ordusunun 1919 yılında bu kalenin alınmasında tarihinde son kez orta çağdan kalma hücum merdivenleri kullanmış olduğunu biliyordu. Gecenin karanlığına bürünerek yavaşça kalenin etrafını sarmışlardı. Kale muhafızlarını uyandırmamak için çok sessiz davranmışlardı ve katırların anırması, kazanlara değen kepçelerin sesi ve karanlıkta ayak parmaklarını taşlara çarpan askerlerin sessiz küfürleri dışında çıt bile çıkmamıştı. Merdivenler 3 metre kısa kaldıklarından üzerlerindeki 100 askerle birlikte büyük bir gürültüyle içinde su bulunmayan kale hendeğinin içine çökmüşlerdi. Neyse ki duvarların gerisindeki Paştun askerleri kendilerine saldıranların sayıca çok fazla ve çok güçlü olduklarını sandılar da arka kapıdan dağlara kaçtılar. Böylece kale tek bir el ateş edilmeden ele geçirilmişti. Gece yarısı Martin gizlice bu duvarların yanından yürüyerek kasabaya girdi ve oradan da sınırı geçerek Pakistan'a girdi. Güneş doğduğunda Quetta yolu üzerine 16 kilometre geride bırakmıştı bile. Burada bir çay kana bularak ücret karşılığında yolcu kabul eden bir kamyon gelene dek bekledi ve onunla birlikte Quetta'ya gitti. Nihayet bu bölgede hemen tanınan siyah Taliban türbanı bir sorumluluktan çıkıp itibar gören bir nesne konumuna gelmişti. Böylece başında türbanıyla yola devam etti. Peşaver oldukça koyu Müslüman bir kenttir. Ancak Quetta ondan da koyu Müslümandır ve El-Kaide'ye duyulan sempati yalnızca Miramşah'ta burada olduğundan daha büyüktür. Her iki kentte bölgesel aşiret kanunlarının geçerli olduğu kuzeybatıdaki sınır bölgelerinde bulunmaktadır. Resmi olarak Afganistan sınırları dışında bulunsalar da her iki kentte de nüfus olarak Paştunlar çoğunluktadır. En çok Paşto dili konuşulur ve aşırı geleneksel İslami yaşam koşullarına uygun olarak yaşanır. Baştaki Taliban türbanı bir erkek için saygı görme nedenidir. Quetta'dan güneye inen yol Karaçı yoludur. Ancak Martin'e güneybatıya giden ve sevimsiz liman kenti Gwador'da sonlanan daha küçük bir yan yolu tercih etmesi önerilmişti.
Ayrım sonu.